Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mayıs ayı programlarımızı Fatih Sultan Mehmet'e ve İstanbul'un fethine tahsis etmiştik. Bu ay bu konudaki bu son programımızda da Fatih'in hocalarından, veziri azamlarından ve etrafındaki bilginlerden kısaca bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Tarihçi Erhan Afyoncu, Fatih'in çevresi, bilginleri tartıştıran padişah başlıklı yazısında büyük hükümdarların çevresinin kendi alanlarında uzman seçkin insanlardan oluştuğunu belirttikten sonra Fatih'in de böyle bir çevresi vardı. Onun başarılarında bu çevrenin payı vardır diyor. Bakalım daha başka neler söylüyor. Çocukluk yıllarında Fatih Sultan Mehmet'e Molla Hüsrev ve Molla Gürani gibi dönemin en seçkin bilginleri hocalık yapar. Çocukluğunda oldukça dik başlı sayılabilecek Şehzade Mehmet, Molla Gürani tarafından yola getirilir. Bu hocalar hükümdarlık yıllarında da Fatih'in yanındadırlar. Fatih, Molla Gürani'ye vezirlik vermek ister ancak Molla Gürani, vezirlik bekleyenlerin üzerinde olumsuz etki yapar düşüncesiyle bu teklifi kabul etmez. Molla Gürani, Fatih'in karşısında lafını esirgemez, yanlış bir iş yaptığında onu sert bir şekilde uyarır. Yüksek bir ahlak anlayışına sahip iyi bir bilgin olan Molla Gürani, Fatih döneminde müftülük de yapar. O dönemde henüz Şeyhülislam tabiri kullanılmamaktadır ve bu görevi yerine getirenlere yalnızca müftü denilir. Bir gün Fatih'ten şeriata aykırı bir emir gelince, Molla Gürani emri getiren çavuşun gözünün önünde hükümdarın emrini yırtar, çavuşu da kovar. Bunun üzerine Fatih'le arası açılan Molla Gürani, padişaha eyvallah etmeden Mısır'a gider. Ancak Fatih hatasını anlayıp onu tekrar ülkesine davet eder. Fatih, en ünlü Osmanlı fıkıh bilgini olan hocalarından Molla Hüsrev için devrimizin Ebu Hanifesidir derdi. Hızır Bey öldükten sonra İstanbul kadılığı yapan Molla Hüsrev, çağrıldığı bir düğünde padişahın Molla Gürani'yi sağına, kendisini de sol tarafına oturtacağını haber alınca bu duruma gücenip Bursa'ya gider. Fatih bir süre sonra onu İstanbul'a davet ederek müftü yani Şeyhülislam yapar. Fatih üzerinde etkisi en güçlü kişilerden biri de hocası Akşemseddin'di. Hacı Bayram Veli'den sonra onun yerine geçen Akşemseddin, İstanbul'un fethine dönemin şeyhleri ve dervişleriyle katılır. Oldukça sıkıntılı geçen kuşatma boyunca Akşemseddin, gerek ordunun gerekse padişahın manevi gücünün yükselmesine yardımcı olur. Padişaha mektuplar yazarak onu gayretlendirip sabra çağırır. Zaferin yakın olduğunu söyleyerek de askeri teşvik eder. Akşemseddin'in Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarını bulması Osmanlı ordusuna büyük bir moral vermiştir. Fetihten sonra bir süre İstanbul'da kalan Akşemseddin, Fatih'in tahtı terk edip onun dervişi olma düşüncesi üzerine buna engel olmak için kenti terk ederek Göynü'ye yerleşir. İlki ve sonuncusu hariç Fatih'in bütün vezir-i azamları devşirmedir. Babası 2. Murad'ın döneminden itibaren vezir-i azamı olan Çandarlı Halil Paşa'yı Fatih, İstanbul'u aldıktan sonra öldürterek tahttaki hakimiyetini perçinlemiştir. Fatih'in 2. sadrazamı Mahmud Paşa, Osmanlı tarihinde devşirmelikten gelen ilk sadrazamdır ve ilki 1453-1466, ikincisi 1472-1473 yıllarında olmak üzere 15 yıl vezir-i azamlık yapar. İki vezir-i azamlığının arasında ise Mahmud Paşa 6 yıl kaptanı deryalık görevinde bulunur. Sadrazamlığı döneminde Mahmud Paşa'yı Fatih, Veli diye anmış ancak 1474 yılında da idam ettirmiştir. Mahmud Paşa'dan sonra Fatih'in vezir-i azamları arasında onun kadar uzun süre görevde kalan olmamıştı. 1466-1469 yılları arasındaki vezir-i azamı Rum Mehmet Paşa da idam edilmiştir. 1469-1472 yılları arasında görev yapan İshak Paşa renkli bir şahsiyet değildir. 1474-1477 arasındaki vezir-i azam Gedik Ahmet Paşa ise büyük bir komutandır. Arnavutluk seferine gitmek istememesi üzerine vezir-i azamlıktan alınmış ve kaptanı deryalığa getirilmiştir. Gedik Ahmet Paşa, Fatih'in ölümünden önce Otranto'yu fethetmiştir. Fatih, onun vezir-i azamlığı sırasındaki seferlere katılmamış, azlettikten sonra da onu çok aramıştır. Fatih'in son vezir-i azamı Karamanlı Mehmet Paşa, Türk asıllıydı ve Mevlana'nın soyundan geliyordu. Uzun süre Osmanlı bürokrasisinin başı olan nişancılık görevini yapmış ve Fatih Kanunnamesini hazırlamıştı. Hükümdarın ölümünden sonra Cem Sultan taraftarı olduğu için 2. Bayezid'in adamlarının askeri kışkırtması sonucu öldürülmüştür. Fatih üzerinde etkili olmuş kişilerden biri de şehzadeliğinden itibaren yanında bulunan Zanos Mehmet Paşa'dır. Paşa devamlı olarak Fatih'i kendisini ispata ve Çandarlı Halil Paşa'nın nüfuzunu kırmaya yönlendirmiştir. İlk hükümdarlığı sırasında İstanbul'un fethini padişahın kafasına sokan da odur. Hükümdarın kız kardeşiyle evlenerek onun eniştesi, ayrıca ona kızını vererek Fatih'in kaynatası olmuştur. İstanbul'un fethinde Zanos Mehmet Paşa'nın büyük rolü vardır. Fatih'in hükümdarlığı sırasında vezirlik ve kaptanı deryalık da yapmıştır. Fatih, bilime değer verdiği için Osmanlı ülkesi dışında bulunan önemli İslam bilginlerini büyük gelirler tahsis ederek İstanbul'a çağırırdı. Akkoyunluların hizmetine giren ünlü matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu'yu Fatih, geldiği mesafe miktarınca mükafat vererek Osmanlı'nın hizmetine geçirmişti. İstanbul'un ilk kadısı olan Hızır Bey, Fatih'in yakın çevresindendi. Döneminde ikinci bir İbn Sina, ilmin alemi yani başlı başına bir bilim dünyası diye anılırdı. Hukuk tarihi açısından Hızır Bey'e ilişkin ilginç bir söylence vardır. Fatih Camisi'ni inşa ettirirken padişah yapıyı beğenmez ve ceza olarak mimarın ellerini kestirir. Mimar da hükümdarı kadıya şikayet eder. Hızır Bey, yargıladığı Fatih'i mahkemede ayakta durdurmuş ve kısas olarak padişahın da ellerinin kesilmesine karar vermiştir. Yine rivayete göre, mimarın hükümdardan tazminat almaya razı olması üzerine Fatih cezadan kurtulmuştur. Hızır Bey bir gün Fatih'e Arapça bir şiir sunar. Hükümdar bunu hocası Molla Gürani'ye okuttuğunda, hocası bulduğu bir hatayı kağıdın üzerinde gösterir. Bu kağıdı Hızır Bey'e gönderen Fatih, ona ne düşündüğünü sorar. Gelen cevap ilginçtir. Hızır Bey, yanlış olarak gösterilen cümle tertip şeklinin Kur'an'da da bulunduğunu bir örnekle göstermiş ve Kur'an dilinin hatalı sayılamayacağını belirterek hükümdarın hocasını susturmuştur. Fatih, çevresinde yalnız Müslümanları bulundurmaz, Hristiyanlarla da oturup konuşmayı severdi. İlk İstanbul Rum Patriği Genadios ve Maximos'la Hristiyanlığı tartışmış, Genadios, Fatih'in isteği üzerine Hristiyanlığı anlatan bir risale yazarak hükümdara takdim etmişti. İstanbul'un fethinden önce Fatih'in hizmetine giren Siriacus Pizzicolli isminde batılı bir bilgin, 1454 yılına kadar hükümdarın yanında kalmıştı. Siriacus, Latince birçok kitabı hükümdara okumuş, Kritobulos adındaki Bizanslı bir bilgin de uzun süre Fatih'in yanında bulunmuştu. Kritobulos, Fatih'in savaşlarını anlatan bir eser de kaleme almıştır. Trabzonlu Amirutzes de Trabzon'un Osmanlı İmparatorluğu'na katılmasından sonra 1461 Fatih'in hizmetine girmiş, birçok kitabın çevirisini yapmıştır. Amirutzes'in çevirdiği eserler arasında Batlamyus'un Geografiyası da vardır. Amirutzes ayrıca bugün kaybolmuş olduğu bilinen bir İstanbul haritası yapmıştır. Bu Bizanslı bilginler, Fatih'e eski Roma tarihlerini ve Büyük İskender'in savaşlarına ilişkin kitapları okurlar ve İstanbul kimin elindeyse Roma İmparatoru odur derler, bu fikri yayarlardı. Fatih, Avrupa'dan birçok ressam ve bilgini de ülkesine çağırır. Bunların en ünlüsü 1479-1481 yılları arasında sarayda bulunup padişahın portre ve madalyonlarını yapan Gentil Bellini'dir. Ancak Fatih'in ölümünden sonra 2. Bayezid bunlara önem vermemiş, padişahın yaptırdığı tablolar pazarlarda satılmıştır. Tartışmaların en ünlüsü. İslam dünyasını etkileyen önemli alimlerden Gazali, Tehafütül Felasife, Filozofların Tutarsızlıkları adlı eseriyle aklı mahkum eder. Bu kitaba cevap olarak Tehafüt Tehafütü, yani tutarsızlığın tutarsızlığını kaleme alan Endülüslü İbn Rüşd ise aklın üstünlüğünü vurgular. Bu tartışma İslam dünyasında onlardan sonra da sürüp gitmiştir. İşte bu kitapları okuyan Fatih, Hocazade diye anılan Muslihiddin Mustafa ve Alaaddin Tusi'den bu konuyu araştıran bir eser yazmalarını ister. Hocazade 4, Tusi ise 6 ay içinde bu konuda birer kitap yazarak hükümdara takdim ederler. Bu eserleri inceleyen Fatih, Hocazade'ye daha fazla miktarda bir mükafat verince Alaaddin Tusi kendisinin Hocazade'den aşağı görülmesine gücenerek Semerkand'a geri döner. Fatih'in huzurundaki tartışmalarda başarılı olan mükafatlandırılır, kaybedense bulunduğu görevi bırakmak zorunda kalırdı. Bu tartışmaların günlerce sürdüğü de olurdu. Hükümdarın huzurunda Molla Zeyrek'le Hocazade dini bir konuyu 7 gün boyunca tartışmışlardı. Hakem tayin edilen Molla Hüsrev, Hocazade'yi haklı bulunca Molla Zeyrek'in üzerinde bulunan müderrislik görevi kendisinden alınıp Hocazade'ye verilmişti.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Erhan Afyoncu'nun bu genel değerlendirmesinden sonra bu isimlerden bazılarını daha teferruatlı olarak inceleyelim. Molla Hüsrev'i Ferhat Koca'nın anlatımıyla İslam Ansiklopedisi'nden okuyalım. Molla Hüsrev, Osmanlı alimi ve müftüsü. Asıl adı Mehmet'tir. Biyografisini veren Taşköprizade babasını Ümerai Ferasiha'dan, Rumiyül Asl, Feramurz diye kaydeder. Bu ifadelerden babasının Rum vilayeti şeklinde anılan Sivas-Tokat bölgesinde bulunan ve bir Türkmen boyu olan Varsak kabilesi beylerinden olduğu anlaşılır. Ancak Taşköprizade'nin ifadesi eserini tercüme edip ona Zeyl yazan Mecdi tarafından yanlış anlaşılmıştır. Mecdi, Taşköprizade'nin Ümerai Ferasiha terkibini Ümerai Franche şeklinde çevirmiş ve buna Feramurz'un mühtedi olduğu bilgisini eklemiştir. Hoca Saadettin Efendi ise Rumiyül Asl tabirini Rum asıllı şeklinde yorumlamıştır. Daha sonraki kaynaklar ve araştırmalar bu yanlış bilgilerden hareketle onun Rum veya Frank asıllı olduğunu belirtmiştir. Halbuki Molla Hüsrev'in Dürerül Hükkam adlı eserinin sonunda verdiği künye, dedesinin adının Ali olduğunu göstermekte ve aynı künyeye 1439 yılı başlarına ait bir satış belgesinde Mehmet bin Feramurz bin Hoca Ali olarak rastlanmaktadır. Yine Taşköprüzade, Miftahus Saade'de dedesinin isminin Ali olduğunu kaydetmiş ve çağdaşı olan Sehavi de onun adını Mehmet bin Feramurz bin Ali Muhyiddin Hüsrevi şeklinde zikretmiştir. Bazı araştırmalarda Kürt nispetiyle anılması ise Mecdi'nin Şekaik tercümesi ve Zeyli'nin basılmış nüshasının kenarına eklenen Mevlana Hüsrev'in babası Feramurz, Ekrad'dan Varsak vilayetinde Sivas'la Tokat ortasında tavattun ve temekkün edip notuna dayanır. Bu ifadenin Türkmen boyu olan Varsakların yanlış tanımlanmasından kaynaklandığı açıktır. Molla Hüsrev'in biyografisi hakkındaki bazı yanıltıcı bilgilerin ayıklanması neticesinde onun aslının Amasya, Tokat, Sivas bölgesindeki Varsaklara dayandığı ve babasının zaviyesinin bulunduğu Sivas-Tokat arasındaki köyde doğduğu anlaşılmaktadır. Bu köy bir kısım kaynaklarda Yozgat Yerköy civarındaki Karkın olarak gösterilmiştir. Taşköprüzade'nin verdiği bilgiye göre Molla Hüsrev'in babası Feramurz vefat edince küçük yaştaki Mehmet'i eniştesi Hüsrev Bey himayesine almış, bu sebeple ona önceleri Hüsrev Kaynı lakabı takılmış, daha sonra doğrudan eniştesinin adıyla Hüsrev olarak anılmaya başlanmıştır. İlk eğitimini Rum vilayetinde aldığı anlaşılan Molla Hüsrev, muhtemelen eniştesinin himayesi altında tahsilini ilerletti. Bursa'da Molla Fenari'nin oğlu Bursa Kadısı Yusuf Bali'den icazet aldı. Ayrıca Edirne'de Saadettin et-Teftazani'nin öğrencilerinden Burhanettin Haydar Herevi ile Molla Yegan ve Şeyh Hamza gibi Osmanlı alimlerinden okudu. İlk resmi görevine Edirne'de Şah Melek Medresesi müderrisi olarak başladı. 1435-36'da aynı şehirde bulunan Çelebi Medresesi müderrisliğinin de kendisine verildiği kaydedilmektedir. İkinci Murad'ın saltanatı oğlu Mehmed'e terk etmesi sırasında 1444'te kazaskerliğe getirildi. Bu esnada müderris mi yoksa kadı mı olduğu konusunda açıklık yoktur. Muhtemelen 2. Murad'ın yeniden tahta cülusunun ardından bu görevden ayrıldı ve Edirne kadısı oldu. Nitekim 1447-1450 yıllarında Edirne kadısı sıfatıyla bazı hüccetleri tasdik ettiği görülmektedir. Bu bilgiler göz önüne alındığında biyografisini veren kaynakların aksine onun 2. Mehmet'le birlikte Manisa'ya dönmeyip Edirne'de kaldığı söylenebilir. Sultan Mehmed'in ikinci defa tahta çıkışından sonra Molla Hüsrev'in durumunun ne olduğu belli değildir. Muhtemelen o sırada kadılık görevinden ayrılmış ve kendisine bir tahsisat bağlanmıştı. Onun İstanbul'un fethi sırasında ikinci Mehmed'i destekleyen grupta yer aldığı bilinmektedir. Fethin ardından İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in vefatı üzerine İstanbul kadılığına getirilen Molla Hüsrev'e ayrıca Galata ve Üsküdar kadılıkları ile Ayasofya Medresesi müderrisliği de verilmiştir. Kaynaklardaki bilgilere göre 1472-73 yılında Molla Hüsrev bir düğün cemiyetinde dönemin alimlerinden Molla Gürani'ye padişahın sağında kendisine solunda yer verilmesini ilmi derecesine uygun bulmadığından İstanbul'u terk edip Bursa'ya gitti. Bursa'da Emir Sultan'a yakın Zeyniler semtinde bir arsa satın alarak Hüsrev Medresesi adıyla anılan medresesini yaptırdı. Bu medrese vakfiyesine göre başlangıçta 20'li medrese olarak kurulmuş, 1591-92 yılında 40'lı, 1595-96 yılında 50'li medrese payesine çıkarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Molla Hüsrev'i tekrar İstanbul'a davet etti ve muhtemelen 1473-74'ten biraz sonra onu İstanbul Müftülüğü'ne getirdi. Molla Hüsrev vefat tarihi olan 1480 yılına kadar bu makamda kaldı. Cenazesi Bursa'ya götürülerek Hüsrev Medresesi'nin haziresine defnedildi. Kaynaklarda Molla Hüsrev'in Celaleddin adında bir oğlu ile Hüsrevzade lakabıyla meşhur Mustafa Efendi adında bir torunu olduğu belirtilmektedir. Molla Hüsrev'in maddi imkanları epeyce iyi olmasına rağmen mütevazi bir hayat yaşadığı, vakur, hayırsever ve dindarane tavırları sebebiyle halk nazarında büyük bir saygı ve itibara sahip olduğu kaydedilir. Kadılık görevini gönülsüz kabul ettiğini söyleyen Molla Hüsrev, bir yandan boşuna zaman harcamasına yol açan böyle bir işle imtihan edilmesi yüzünden hayıflanırken, öte yandan hukuk tatbikatının içine girmenin onu bu sahada ihtiyaç duyulan bir metin, Gurerül Ahkam'ı kaleme almaya yönelttiğini, dolayısıyla bunun kendisi için hayırlı bir imtihan olduğunu belirtir. Yine kendi açıklamasına göre bu metni tamamlamak üzereyken kadılık görevinden kurtulmuş ve peş peşe gelen bu iki nimet vesilesiyle şükranda bulunmak için onu şerh etmeye koyulmuştur. Fatih Sultan Mehmed'in kendi adıyla anılan cami etrafında yaptırdığı Sahn-ı Seman medreselerinin programını padişah başta olmak üzere Vezir-i Azam Mahmud Paşa, Molla Hüsrev ve Ali Kuşçu birlikte hazırlamışlardır. Bu sebeple Molla Hüsrev, Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nın kuruluş ve işleyişinde önemli katkıları bulunan kişilerden biridir. Kaynaklarda Fatih Sultan Mehmed'in Molla Hüsrev'e karşı büyük saygı ve sevgi beslediği ve onun için zamanın Ebu Hanifesidir dediği rivayet edilir. Osmanlı hukuk tarihinin en önemli simalarından olan ve padişahın huzurunda yapılan ilmi tartışmalarda reisül ulema sıfatıyla hakemlik yapan Molla Hüsrev, başta fıkıh ve usulü fıkıh olmak üzere tefsir, Arap dili ve edebiyatı, şiir ve hat sanatı gibi alanlarda eser vermiştir. Fıkıh usulüne dair Mir'atül Usulü ve Dürerül Hükkam adlı fıkıh kitabı ile bunların bazı şerh ve haşiyeleri Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ayrıca Dürerül Hükkam Osmanlı döneminde şer'i hukuk sahasında hakimlerin ihtilafları çözerken başvurdukları yarı resmi bir hukuk kaynağı işlevi görmüştür. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Zenbilli Ali Cemali Efendi, Fenari Hasan Çelebi, Molla Hasan Samsuni, Yusuf bin Cüneyt et-Tokadi ve Molla Muhyiddin Mehmet Manisalıoğlu gibi alimler bulunmaktadır. Bursa'daki medresesinden başka İstanbul'da Şehzade başında kendi adına bir cami yaptırmıştır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Sırada Molla Gürani var. Onu da M. Kamil Yaşaroğlu'nun anlatımıyla okuyalım. Molla Gürani, Osmanlı alimi ve müftüsü. Asıl adı Şemseddin Ahmet bin İsmail'dir. Bazı kaynaklarda ismi verilirken Şemseddin yerine Şerefeddin veya Şehabeddin unvanı da kullanılır. Onun önce Şerefeddin, daha sonra Şehabeddin diye anıldığını belirten hocası Makrizi, 28 Ağustos 1406 tarihinde Şehrizor'da dünyaya geldiğini belirtir. Sehavi bu bilgiyi nakletmekle beraber 1410 yılında Güran'da doğduğunu söyler. Hayatı hakkında bilgi veren kaynaklarda Güran'ın nerede bulunduğu konusunda farklı bilgiler vardır. Bazıları burasının İsferai'nin bir köyü olduğunu kaydederken bir kısmı da Irak'ın kuzeyinde bulunan Şehrizor'a bağlı bulunduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan Bikai, Molla Gürani'nin kendisinin Diyarbakır civarındaki Hiler köyünde doğduğunu söylediğini nakleder. İlk öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra gittiği Bağdat'ta Zeynüddin Abdurrahman bin Ömer el-Kazvini'den Kıraat-ı Seb'a, kelam, tefsir, nahiv ve fıkıh, Hasan Keyf'te Celaleddin el-Hulvani'den Arap dili ve edebiyatı tahsil etti. Tahminen 1426-27 yılında Şam'a geçti ve aralarında Alaaddin Muhammed bin Muhammed el-Buhari'nin de bulunduğu alimlerden ders aldı. Ardından Kudüs üzerinden 1431-32 yılında Kahire'ye gitti. Burada İbn Hacer el-Askalani'nin öğrencisi oldu ve kendisinden icazet aldı. Ayrıca Zeynüddin Abdurrahman bin Muhammed Ezzerkeşi, Ahmet bin Ali el-Makrizi, Kemaleddin İbnül Barizi ve Ali bin Ahmed el-Kalkaşendi gibi alimlerden hadis, kıraat, tefsir ve fıkıh öğrenimi gördü. Bu ilimlerde temayüz etmiş bir alim olarak Memlük Sultanı El-Melikü Zahir Çakmağ'ın yakın çevresi içinde yer aldı ve sultanın huzurunda yapılan ilim meclislerine katıldı. Kahire'deki Berku Kıyye Medresesi'nde fıkıh müderrisi olarak görevlendirildi. Bu görevi devam ederken 1440 yılında Ebu Hanife'nin soyundan geldiği ifade edilen Dımaşk Hanefi Kadısı Hamidüddin Muhammed bin Ahmed en-Nu'mani el-Fergani ile aralarında çıkan tartışma neticesinde bu kişinin atalarını hakaret ettiğinin sultana bildirilmesi üzerine hapsedildi ve yapılan yargılama sonucunda suçlu bulunarak 80 değnekle cezalandırıldı. Ayrıca müderrislik görevinden uzaklaştırılıp Şam'a sürgün edildi. Bu arada 2. Murat dönemi alimlerinden Molla Yegan'la tanıştı ve onunla Anadolu'ya gitti. Osmanlı kaynaklarında Gürani'nin hacdan dönen Molla Yegan'la Kahire'de karşılaşıp birlikte Anadolu'ya geldikleri kaydedilmekle beraber, bazı çağdaş araştırmacılar Halep'te görüşmüş olmalarının daha kuvvetli bir ihtimal olduğu kanaatindedir. Anadolu'ya geldikten sonra Molla Yegan'la birlikte Edirne'ye giderek 2. Murat'la görüşen ve onun iltifatına mazhar olan Molla Gürani, önce Bursa'daki Kaplıca, ardından Yıldırım medreselerinde müderris olarak görevlendirildi. Sehavi, onun Anadolu'ya gittikten sonra Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçtiğini kaydeder. Molla Gürani 1443'te Manisa'da bulunan Şehzade Mehmed'in hocalığına getirildi. Muhtemelen 2. Mehmed'in ilk saltanatı ve daha sonra tekrar Manisa'ya yollanması sırasında onun yanında bulundu. Talebesi ikinci defa tahta geçince kendisine vezaret teklif edildi, ancak senin kapında hizmet edenler sonunda vezaret makamına ulaşmayı arzular. Eğer kendileri dışında bir kimse vezir olursa, sana olan bağlılıkları zayıflar ve saltanatının düzeni bozulur, diyerek kabul etmedi. Bunun üzerine 1451 yılında kazaskerliğe tayin edildi. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed'in istişare meclisinde bulundu. Orduyla birlikte fete katıldı ve savaşın en sıkıntılı günlerinde padişahı teşvik ederek kuşatmanın devamını sağlayan grubun içinde yer aldı. İstanbul'un fethinden sonra Memlük Sultanı'na gönderilen ve Arapça süslü bir üslupla yazılan fetihname onun tarafından hazırlandı. Kazaskerlik görevi sırasında tayinler konusunda padişahın fikrini almadan bağımsız hareket ettiği için Bursa Kadılığı ve buradaki vakıfların idaresiyle görevlendirildi. Bu sırada padişaha yakın bir kişiden gelen bir teklifi şeriata aykırı bularak reddettiğinden 1455 yılında kadılık görevinden alındı. Bunun üzerine hac yolculuğuna çıkarak önce Halep'e, ardından Şam'a gitti. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra Kudüs'e geçti ve 1457'de hac farizasını yerine getirdi. Bazı Osmanlı kaynakları Molla Gürani'nin Kahire'ye giderek orada Memlük Sultanı Kayıt Bay'la görüştüğünü ve Fatih Sultan Mehmed'in daveti üzerine geri döndüğünü kaydeder. Ancak Molla Gürani'nin 1458 yılında İstanbul'a döndüğü ve o sırada El-Melikül Eşref İnal'ın Memlük Sultanı olduğu dikkate alındığında bu bilginin doğru sayılmadığı anlaşılır. Diğer taraftan Molla Gürani'nin 1457'de hac yaptığını kaydeden Sehabi, Kahire'ye gittiğinden bahsetmemektedir. 1458 yılında İstanbul'a dönen Molla Gürani, ikinci defa Bursa Kadılığı'na tayin edildi. 1480 yılında o dönemde en yüksek ilmiye makamı olup daha sonra Şeyhülislamlığa dönüşecek olan İstanbul Müftülüğü'ne getirildi. Büyük kısmını 2. Bayezid devrinde sürdürdüğü bu görevinde 8 yıl kaldı. Ömrünün sonlarına doğru rahatsızlandı ve İstanbul'da vefat etti. Ve Aksaray semtinde kendi yaptırdığı caminin haziresine defnedildi. Bazı kaynaklarda yanlışlıkla kabrinin Bursa'da olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in yakın ilgisini ve saygısını kazanmış olan Molla Gürani'nin alçak gönüllü, aynı zamanda vakur ve kanaatlerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen bir kişiliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Sehavi, Makrizi'nin ondan Sahih-i Müslim ve Eş-Şatıbiye'yi okuduğuna dair bir bilgiyi bizzat Makrizi'den naklen kaydederse de, aksi söz konusu olup, bu durum bir istinsah hatasından kaynaklanmış olmalıdır. Molla Gürani doğduğunda Makrizi'nin 50 yaşlarında bulunması da bunu teyit etmektedir. Molla Gürani, İstanbul'da iki cami, iki mescit, bir Darül Hadis medresesi, ayrıca Darül Kurra, hankah, hamam ve mektep yaptırmış, bu eserler için birçok akar vakfetmiştir. Tanzim ettiği vakfiyesi, Nisan 1484 tarihlidir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Son olarak Akşemseddin'i de Orhan F. Köprülü ile Mustafa Uzun'un ortak metninden okuyalım. Akşemseddin, Fatih'in hocası, mutasavvıf, alim, tabip ve şair. Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza'dır. Ancak Akşemseddin veya kısaca Akşeyh adıyla şöhret bulmuştur. 1390 yılında Şam'da doğdu. Avarifül Maarif sahibi Şeyh Şehabeddin Sühreverdi'nin torunlarından Şeyh Hamza'nın oğludur. Baba tarafından nesebi Hazreti Ebu Bekir'e kadar uzanmaktadır. 7 yaşlarında babasıyla birlikte Anadolu'ya gelerek o zaman Amasya'ya bağlı olan Kavak ilçesine yerleştiler. Kur'an'ı ezberleyip kuvvetli bir dini tahsil gördükten sonra Osmancık medresesine müderris oldu. Yine bu arada iyi bir tıp tahsili yaptığı da anlaşılmaktadır. Hayatı hakkında en geniş ve doğru bilgilerin yer aldığı Enisi'nin menakıbnamesine göre ilmi batın lezzeti dimağından gitmediği için tahminen 25 yaşlarındayken kendisine bir mürşid aramak üzere Fars ve Maveraünnehir'e doğru yola çıktı. Ancak arzusunu gerçekleştiremeden geri döndü. Bazı tavsiyeler üzerine Hacı Bayram-ı Veli'ye intisap etmeyi düşündüyse de vazgeçti ve şöhreti Anadolu'ya kadar yayılmış bulunan Zeynüddin el-Hafi'ye intisap için Halep'e gitti. Fakat bir gece rüyasında boynuna takılı bir zincirin Hacı Bayram'ın elinde olduğunu görünce Ankara'ya döndü. Akşemseddin hakkında bugüne kadar en geniş araştırmayı yapmış bulunan A. İhsan Yurt, Akşemseddin'in Defu Meta'ın adlı eserinde Zeynüddin el-Hafi'ye açıkça tarizde bulunduğuna dikkati çekerek, tenkit ettiği bir kimseye intisap etmeyi düşünmesinin mümkün olamayacağını belirtmekte ve onun doğrudan doğruya Hacı Bayram'a bağlandığını kaydetmektedir. İntisap tarihi belli olmayan Akşemseddin, sıkı bir riyazet ve mücahededen sonra kendisini takdir eden şeyhinden kısa zamanda hilafet aldı. Akşemseddin'in içinde çileye girdiği hücre bugün de Ankara Hacı Bayram Camisi'nin bodrumunda mevcuttur ve şeyhin adıyla anılmaktadır. Daha sonra şeyhinin yanından ayrılarak Beypazarı'na gitti, burada bir mescit ve değirmen inşa ettirdi. Fakat halkın büyük rağbet gösterip etrafına toplanması üzerine günümüzde Çorum'a bağlı olan İskilip kazasında Köse Dağı civarındaki Evlek köyüne çekildi. Bir süre sonra buradan da ayrılarak Göynü'ye yerleşti ve orada da yine bir mescitle değirmen yaptırdı. Bir yandan çocuklarının, diğer yandan da dervişlerinin talim ve terbiyeleriyle meşgul oldu. Bu arada hacca gitti. Şeyhi Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından sonra onun yerine irşat makamına geçti. Akşemseddin, Şeyhi Hacı Bayram'ın II. Murat'la münasebetlerinde hemen hemen daima yanında olduğundan oğlu II. Mehmet'le de tanışmış ve tahta çıktıktan sonra da onunla görüşmeye devam etmişti. Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber İstanbul'un fethinden önce iki defa Fatih'in yanına Edirne'ye giden Akşemseddin, ilkinde 2. Murad'ın kazaskeri Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi'yi, öbür defasında da Fatih'in kızlarından birini tedavi ederek iyileştirmiş, Fatih'in kızı da kendisine Beypazarı'ndaki pirinç mezralarını vermişti. Fatih, 1453 yılı baharında İstanbul'u muhasara etmek üzere ordusuyla Edirne'den yola çıkınca Akşemseddin, Akbıyık Sultan ve devrin diğer tanınmış şeyhleri de yüzlerce müritleriyle ona katıldılar. Akşemseddin, kuşatmanın en sıkıntılı anlarında gerek padişahın gerekse ordunun manevi gücünün yükseltilmesine yardımcı oldu. Araştırmacılar, Akşemseddin'in bu sıkıntılı anlarda zaferin yakın olduğu müjdesini vererek sabredip gayret göstermesi gerektiğine dair Fatih'e yazdığı mektupların fethin kısa zamanda gerçekleşmesinde büyük bir tesiri olduğunu belirtmektedirler. Fatih'ten sonra Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında hutbeyi Akşemseddin okuduğu gibi İslam ordularının daha önceki kuşatmalarından birinde şehit düşmüş olan sahabeden Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini de Fatih'in isteği üzerine yine o keşfetti. Fatih tarafından kiliseden çevrildikten sonra Fatih medreseleri yapılıncaya kadar önce medrese olarak kullanılan Zeyrek Camisi'nin güney ihata duvarında pencere üstündeki bir kitabeden Akşemseddin'in İstanbul'da bulunduğu yıllarda burada oturduğu ve ders verdiği anlaşılmaktadır. Fetihten sonra padişahın tac ve tahtını terk edip bütünüyle şeyhe bağlanmak ve ondan tarikat ahkamını öğrenmek istemesi üzerine Akşemseddin büyük bir dirayet göstererek Fatih'in bu arzusuna engel olmaya çalıştı. Bunu başaramayacağını anlayınca Gelibolu üzerinden Anadolu yakasına geçerek Göynü'ye döndü. Sultanın gönlünü almak üzere arkasından gönderdiği hediyeleri geri çevirdiği gibi Göynük'te yaptırmak istediği cami ve tekkeyi de kabul etmeyerek sadece bir çeşme yapılmasına razı oldu. Hayatının son yıllarını Göynük'te geçirdiği tahmin edilen Akşemseddin, menakıbnameye göre Şubat 1459'da burada vefat etti. Türbesi halen ziyaretgâhtır. Halifelerinden Abdurrahim Karahisari'nin 1460-61'de Mahmud Paşa adına kaleme aldığı Vahdetname'nin başında yer alan bir beytine göre Akşemseddin'in bu tarihten önce vefat etmiş olduğu açıkça anlaşıldığından Menakıbname'deki vefat tarihinin doğruluğuna hükmedilebilir. Nitekim bugün türbe kapısı üzerinde bulunan inşa kitabesi de 863 Rebiül Ahir'i göstermekte ve menakıbın verdiği bilgiyi doğrulamaktadır. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin kitabedeki Rebiyayn kelimesini Rebiül Evvel olarak kabul etmesinin izahı zordur. Türbesi vefatından 5 yıl kadar sonra yapılmış olup sandukası üzerindeki yazı da oğullarından Mehmet Sadullah'a aittir. Evlatlarından Mehmet Sadullah ve Nurullah da bu türbede yatmaktadır. Kaynaklarda aynı zamanda tabibi ebdan olduğu devrinin iyi bir hekimi sıfatıyla da şöhret kazandığı ve tıbba dair eserleri bulunduğu belirtilen Akşemseddin'in tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atmak ve hastalıkların bu yolla bulaştığı fikrini öne sürmekle bu alanda kesin bilgiler veren Fracastor adlı İtalyan hekimden en az 100 yıl önce bu konuya ilk temas eden tabip olduğu kabul edilmektedir. Adnan Adıvar gibi bazı müellifler, ilk önce Dr. Osman Şevki Uludağ'ın işaret ettiği bu konuda biraz tereddütlü davranırlarsa da, Bedi N. Şehsuvaroğlu bunun gerçekliğini inandırıcı bir şekilde ve açıklıkla ortaya koymuştur. Akşemseddin'in 7 oğlu olmuştur. Bunlar sırasıyla Sadullah, Fazlullah, Nurullah, Emrullah, Nasrullah, Nurul Hüda ve Hamdullah Hamdi adlarını taşımaktadır. Bunlardan küçük oğlu Hamdullah Hamdi, heyet, nücum ve musikide iyi derecede bilgi sahibi olup, aynı zamanda devrinin önde gelen şairleri arasında yer almıştır. Akşemseddin'in kurduğu Bayramiye'nin Şemsiye kolu, kendisinden sonra Göynük'te oğlu Fazlullah, Kayseri'de İbrahim Tennuri, İskilip'te Attaroğlu Muslihuddin, Ankara ve civarında ise Hamza Eş-Şami tarafından devam ettirilmiştir. Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle, hoşça kalın.